Gerçekten değerlendirdiğim üç hazinem var. Birincisi sevgi ve nezaket, ikincisi tasarruf, üçüncüsü alçak gönüllülüktür. Hayatın kendisi gibi zenginliğimiz, güzelliğimiz, gençliğimiz de geçicidir. Lao Tzu'ya göre en önemli hazinelerin başında sevgi ve nezaket gelir. Tamamen ruhumuzun özü olan sevgi ve bunun yansıması olan nezaket gerçekten de insanın en büyük servetidir. Sevgi en yüksek frekansa sahip enerjidir. Her şeyin özünün enerji olduğu kanıtlandığına göre biz insanlar da enerjinin yoğunlaşmış, beden bulmuş haliyiz. İnsan bedeninin doğal titreşim düzeyi ortalama 300 Hz iken 528 olan sevgi frekansına yükseldikçe yatırım ve iyileşme sürecimizi kuvvetlendirmiş oluruz. Hayata olan yansımamız da bu sayede yumuşar. Sonuçta neyse konu yansıtır ve hayatımıza çekeriz. Yapılan araştırmalarda sevgiyi özünde deneyimleyen bir insanın 750 bin insanın düşük enerjisini dengelediği ve yükseltebildiği kanıtlanmıştır. Bu demek oluyor ki kendi varlığımıza karşı beslediğimiz sevgi ve nezaket diğer tüm canlılara birebir yansıyacaktır. Nasıl ki asabi ve aksi bir tavırla yaklaştığımız her insan ve her canlıyla olan karşılaşmamız hüsranla sonuçlanacaksa, sevgiyle donattığımız ruhumuzdan da nezaket ve sevgi yansıyacaktır. Lao Tzu'nun ikinci en değerli hazinesi, hayata karşı doyumlu olup az ve özle yetinebilme özelliğidir. Yaşadığımız tüketim çağında her şey bizlere bir tık uzakta. Gerek bilgisayarlarımızdan, gerek akıllı telefonlarımızdan, her şeyin en güzeline, en özeline, en ucuzuna, en kalitelisine hemencecik ulaşabiliyoruz. Teknolojinin bize sağlamış olduğu kolaylıklar çoğu zaman bizleri daha doyumsuz bir ruh haline sokuyor. Her şeyin enine ulaşabilme fikriyle adeta aynı hızda ilişkilerimizi hayatı yaşamaya çalışıyor, hızlı bir trenin camından dış dünyayı seyreder gibi hayatı tüketiyoruz. Anın önemini hor görüp sanrısal bir gerçeklikte var olmaya çalışırken, ruhlarımız doygunluğun dipsiz kuyusunda boğuluyor. Oysa Lao Tzu'nun felsefesinin özümsediği tasarruf, ruhlarımızın, bedenimizin ve de zihnimizin dengede barışta olabilmesi için çok önemli. Az ve öz. Hayat aslında bu kadar basit. Eskilerin de dediği gibi, azı karar, çoğu zarar. Kaçımızın gerçekten o son lokmaya ihtiyacı var? Ya da kaç kazak lazım bizi kışın soğuğundan korumak için? Kaç sevgili gerek gerçek sevgiye ulaşıp ruhumuzu tatmin etmek için? Aynayı, farkındalığımızı tüketim çılgınlığımıza ve bağımlılıklarımıza çevirdiğimizde liste ne yazık ki uzayıp gidiyor. Oysa tasarrufu hayatımızın her alanına yansıttığımızda yaşamın aslen ne kadar basit bir döngüye sahip olduğunu deneyimleyip zihnimizi meşgul eden pek çok ihtiyaç kalıplarından da kurtulmuş olacağız. Bu tüketim arzusunu yenmeye başladığımızda Lao Tzu'nun bir diğer hazinesine sahip olma yolunda bir adım atacağız. Alçak gönüllülük ancak sevgi gözüyle bakmayı bilen doyumlu bir ruh haliyle mümkündür. Hırslanan esir olmadan kendiyle, hayatla ve tüm canlılarla barışık bir insan aslen kraldan da büyük bir kraldır. Kimselerle yarışmadan, kendi hüner ve becerilerini insanların yüzüne vurmadan yaşamak, insanda tevazu gerektirir. Belki de bu insanın en büyük meziyetlerinden biridir. Özüyle titreşmek, hayata, varlığına karşı doyuma ulaşmak, sadece var olmayı deneyimleyebilmek, belki de hepimiz için Lao Tzu'nun de dediği gibi en büyük hazinedir. Su gibidir iyiliklerin yücesi. Su nasıl kavgasız yararlıysa herkese, o durur herkesin horladığı yerde. Bu yüzden yakındır Tao'ya. Yaşarken toprağa yakın olun. Düşünürken basit düşünün. Anlaşmazlıklarda adil ve cömert olun. Ailenizdeyken her şeyinizle orada olun. Yol ve Erdem Kitabı, Tao Te Ching. Felsefi bir inanış olan, günümüzde Asya ve Çin'de bir din olarak da kabul gören Taoizmin ve hatta Budizmin temel kaynağı Tao Te Ching, 5000 kelimeden 81 özdeyişten oluşmaktadır. Dilimize Yol Verdem kitabı adı altında çevrilen külliyatın Lao Tzu tarafından 2500 yıl önce kaleme alındığı varsayılmaktadır. İncil'den sonra en çok yabancı dile çevrilen eser, klasik din kitaplarının aksine yaratılış ve yaratıcı güçten, Tanrı kavramından bahsetmez. Şaman geleneklerine de dayanan Taoizm, tapınak ve manastırlarda iselleştirilmesinin yanı sıra kim insanlar için de bir dünya görüşü olarak benimsenmiştir. Ahlaki kavramlar olan iyi ve kötüyü ayrıştırmaz. Tao anlatılamayan, adlandırılamayandır. Her şeyin birbirine dönüştüğünü savunan bu kavram, yaşamı gözlemleyerek hayattaki içsel ve yaşamsal değişimlere uyum sağlayabileceğimizi savunur. Öğretiye göre bir insan Tao'ya ulaştığında hem içsel olarak hem de çevresi ve yakınları için huzur, mutluluk ve sağlık yansıtır. Doğayla uyumun önemini vurgulayan bu felsefe, insanın içsel yolculuğunun da bu birlik ve beraberlikle mümkün olacağını dile getirir. Tao Te Ching, yüzyıllar boyunca Çin'de kağıtlara, ağaçlara, duvarlara işlenmiştir. Hatta yapılan arkeolojik kazılarda ölülerin bu kitapla birlikte gömüldüğü de ortaya çıkmıştır. Yapmadan yapmak. Wu Wei. Wu Wei, Çince'de hiçbir şey yapmamak anlamına gelir. Eylemsiz hareket halidir. Kaderci, umursamaz, tembel bir yaşama çağrı gibi algılanan Wu Wei felsefesi, hayatın doğal ahengine güveni ve teslimiyetin değerini anlatmaya çalışır aslında. Yani bir şey yapmayın demez, yapmadan yapın der. Tao felsefesinin doğal yaşama olan saygı ve takdiri de yine bu inanışla betimlenir. Eylemlerimizi doğal sürecin akışına göre şekillendirmemiz gerekir. Tao'nun öğretilerini takip edip doğanın getirilerine uyum sağlamak, oldurmaya çalışmaktan öte akışa güvenmek başlıca dile getirilen düşüncedir. Bu, dalgalara karşı yüzmektense denizin akışıyla beraber akmak anlamına da gelir. Suyla tasvir edilen Wu Wei, kendi yolunu bulan suyun aynı anda esnek yapısıyla doğada zorlanmadan yol almasını ve kuvvetiyle birçok zorluğun üstesinden rahatlıkla gelebilmesini, hatta önüne çıkan sertlikleri bile yontabilme ve aşma becerisini anlatır. Zamanla yarışan ve her anını adeta bir savaş meydanında var olma mücadelesiyle geçiren insanlık için ne kadar imkansız, uzak, ütopik bir hayal gibi gözükse de, belki de insanlığın içsel huzuru sağlaması adına doğal dengede ahenkle var olması için yaslanacak en işlevsel felsefelerden biridir bu. Normalde saldırgan ve dirençli bir zihinle varoluş savaşı veren enerjimizi özgür ve akışta bıraktığımız anda özümüzde dünya ile uyum halini deneyimleriz. Dünyayı ele geçirmek ve şekillendirmeye çalışmak. Ben bilirim bunun imkansızlığını. Çünkü kutsaldır dünya. El avuca gelmez. El atan zarar verir ona. Elde tutmak isteyen kaybediverir. Kimi zaman önden, bazen arkadan gider. Kimi zaman boğulur sıcaktan, donu verir soğuktan. Kimi güçlü, kimi zayıf. Başaran da vardır, kaybeden de. O yüzdendir ki uzak durur bilge. Aşırısından, fazlasından, ölçüsüzlükten. Yin Yang. Taoizmin klasik sembolü olan Yin, dişi ve Yang, erkek, eril ve dişil enerjileri simgeler. Çin felsefesine göre her şeyden önce sonsuzluk vardı. Akabinde dualite sembolü Yin Yang oluştu. Doğadaki her varlığın zıttı olduğu inanışına sahip olan bu felsefe, varlığın zıttının olmadan nesneleşemediği, hareket kazanamadığını savunur. Yin karanlık, dişil enerji, durağan, sezgisel, yumuşak, soğuk olandır. Gecedir, aydır. Yang ise aydınlık, eril enerjidir. Hareketli, mantıksal, sert ve sıcak olandır. Gündüzü güneşi simgeler. Birbirlerini tamamlayıcı bu iki güç, birbirlerine dönüşebildikleri gibi her yinin içinde yang ve her yangın içinde de yin barınmaktadır. Mikro makronun, makro da mikronun ayrılmaz parçalarıdır. İnsan karanlık yönünü, aynı aydınlık tarafını kabul ettiği gibi görmeli, kabul etmelidir. Kabul edilen tarafla mutlak dönüşüm gerçekleşecek ve denge sağlanacaktır. Gündüz olmayan gece misali, siyahı olmayan bir insan da yoktur. Ancak bir yönünü inkar etmenin, bastırmanın, bütüncül dengede tahribattan başka bir şey getirmeyeceğini savunan yin ve yang, zıtlıkları kabul edip bir olmanın insanın ruhsal ve bedensel uyumunu desteklediğini anlatır. Denge ve ahengi sembolize eden bu enerji, aynı zamanda sonsuz dönüşümü, değişimi simgelemektedir. Yin yang, Lao Tzu'nun felsefesi olan Taoizmin yanı sıra, insanlığın varoluşundan bu yana birçok dini, inançta, Platonculuğu geliştiren Plotinus ya da Herakleitos'un diyalektikleri gibi birçok felsefi oluşum etkisi altına almış, birçok düşünürün düşünce yapı taşlarını oluşturmuştur. Tao bir yaratır. Bir doğurur ikiyi. İki ise üçü. Üç on binlerce türü. On bin şey her şeyi. Karanlıktan yin çıkar, aydınlıktan yang ve sürekli dengelenir ikisi. İnsanlar uzak durur terk edilmişten, yalnızdan, yoksuldan. Yine de hükümdarlar, hakanlar kendilerini böyle adlandırırlar. Çünkü kaybettiğini kazanırsın, kazandığını kaybedersin. Başkalarının öğretilerini ben de söylerim. Şiddet ve saldırganlık yok ettikleri kendileri. Benim öğrettiğim derslerin başında yazdım bunu. Yaşamak için zaman var ve ölmek için de. Ama şu anı reddetmek için asla yok. İnsanın kendi özünün farkına varması en büyük erdemdir. Bildiğin yol gerçek değil. Dillendirdiğin ismi aslı değil. Yeri de yaratan o, göğü de yaratan o, odur anası bin bir türün. Arzusuzdan arınmış ruh, görür sonsuzluğun ihtişamını. Oysa sınırlıdır arzuluyanın dünyası. Birden doğar ikisi de. Ama isimleri ayrı. İkisi beraberse sır birlikteliklerinde saklı. Daha derinlerde sırların sırrı, mucizelere açılan kapı. Batı zihniyeti dünyayı kalıplaştırmaya, adlandırmaya, bir şekle şemale sokmaya bu denli meraklıyken, tüm bu düşünce kalıplarının aksine Tao bizim varsaydığımız gerçeğin tamamen zıttıdır. Tao ne anlatılabilen ne de ad verilebilendir. Kalıplara koyup adlandırmak, nesnelleştirmek doğanın akışına aykırı olduğu gibi her an dönüşen bir olguyu adlandırmak da aslında imkansızdır. Tao başı ve sonu olmayan, bilinmeyenden var olan, zamansız mekansız olandır. Yeryüzü ya da gökyüzünün yokluğudur. İyinin ya da kötünün, negatif ya da pozitifin, dişil ya da erilin yokluğudur. Her şeyin bir yaratanı, doğuranı, bir anası mevcut olduğu gibi Tao da evrenin özüdür. Tüm varoluş hiçlikten çıkmıştır. Doğanın işleyişini betimler. Sıfatlardan uzaklaştıkça Tao'yu deneyimlersin. Varlık ve yokluk birdir. Yin-yang simgesi bu birlikteliğin en güzel ifadesidir. Kısaca buna zıtlıkların birliği de diyebiliriz. Dünyevi arzulardan arınıp, hiçliği deneyimlemeyi seçen, mucizeleri deneyimlemeyi seçendir der bize. Bizler için en zor olan arınma da bu olsa gerek. İnsanlar mal mülk hırsıyla yanıp tutuşurken, kibrin sevginin önüne geçtiği, her anın bir çatışma, bir yarış edasıyla geçtiği günümüzde, mütevazılığı, azla özle yetinmeyi bilmeyi, hayatın akışında sevgiyle var olmayı deneyimlemeyi seçmek, adeta ütopik bir beklentidir. Ama gerçek Tao ancak bunun bir parçası olmayı seçen için deneyimlenebilir. Başkalarını çözmek kuvvettir. Kendini çözmekse gerçek güçtür. O kadar anlamaya, anlaşılmaya, yardıma muhtacız ki çoğu zaman bu ihtiyaçtan ötürü kurtarıcı rolünü üstleniyoruz. Bilen ve danışılan olmak bize kuvvet ve beraberinde toplum içinde bir statü getiriyor. İnsanları, hayatı, doğayı kalıplaştırıyor, kendi inançlarımız doğrultusunda değerlendiriyoruz. Bak ben bildim kelimesinin sihrine adeta kendimizi kaptırıyoruz. Ama acaba gerçekten bu kuvvet bize ne kadar hizmet ediyor? Başkalarını çözme arzusunun bir çocuğun kumandayı parçalarına ayırıp anlamaya çalışmasından daha öte bir ihtiyaç olduğu aşikar. Her ruh kendi özünün arayışında olmasına rağmen aynayı kendilerine çevirip kendi ruhlarının derinliklerine inip özleriyle tanışmaktan da bir o kadar korkuyorlar. Aslen kendi suretlerinin bir yansıması olan diğer insanları çözmeye çalışarak, ancak bir yandan da egolarını sarsmadan tüm gerçekliği ötekileştirerek isimlendirip işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Günün sonunda tüm duygu ve düşünceler, ruhsal dalgalanmalar başkalarına ait oluyor. Bu tamamen kendimize oynadığımız düzenbazlıktan başka bir şey değil. Oysa Lao Tzu'nun dediği gibi, insanın kendi özünün farkına varması en büyük erdemdir. Bu, insanın hayatında yapacağı en uzun ve en eğitici yolculuktur. Kuvvetten öte bir istikrar, inanç ve güç gerektirir. Korku bu içsel yolculukta karşımıza çıkacak en büyük prangadır. Kendiyle yüzleşme korkusu ağır bastıkça insan özüne yönelik arayışından kaçar. Oysa insan yerleşmiş kalıplarından, kendine karşı oluşturmuş olduğu inançlarından arındıkça güçlenir. Güç ve zahmetli diye varsayılan bu kopuş bir vazgeçiştir. Bilinmeyene doğru yolculuk. Kendimize karşı bu direnci kırdığımız noktada öze olan yolculuğumuz tıpkı bir suyun yolunu bulması gibi zahmetsizce akar. Kendimiz diye nitelendirip adlandırdığımız bire, öz olana yolculuk başlar. Başkalarının ne düşündüğünü umursayanlar, onların mahkumu olurlar. Dünyaya gözlerimizi açtığımız andan itibaren, bize dayatılan görevleri yerine getirmek üzere programlanmaya başladık. En başta ebeveynlerimiz olmak üzere, hep birilerinin talep ve beklentilerini yerine getirmek, onların bizlerden beklediklerini harfiyen uygulamak çoğumuzun yaşam biçimi oldu. Önce aile derken, işin içine okul, eş dost, toplum ve hatta devletlerin yönetim politikaları girdi. Varlığımızı, benliğimizi bütün bu dayatılan kimliklerle maskeleyip, özümüzden, ruhumuzdan vazgeçtik. Yeri geldi cinsiyetimizle, yeri geldi fiziksel özelliklerimizle, kimi zaman da zeka ve düşüncelerimizle kalıplaştırıldık. Her daim onay bekleme arzusu ile büyüyen bir nesil olarak kendi özümüzden o kadar uzaklaştık ki ruhumuzu mutsuzluğa, karanlığa hapsettik. Nesilden nesile dayatılan bu onay ve kabulleniş tutkusu hayatlarımızı ve benliğimizi sadece kısıtlamaktan öte gerçek potansiyelimizin çiçek açmasını engelleyip bizi kuraklaştırmaktan başka hiçbir şeye hizmet etmeyen bir düşünce yapısıdır. Taocu felsefede yanlış ve doğru kavramı yoktur. Hepsi birdir. Yin yang'tır. Doğru kimin için doğrudur? Yanlış kime göre yanlıştır? Başkaları ne yaparsak yapalım, hangi yolda ilerlemek istersek ilerleyelim, karşıt bir düşünceye sahip olacaklardır. Herkesi memnun etme çabasında olmak, akıp giden hayatı yaşamak yerine deneyimlemeden yaşam sahnesini terk etmektir. Başkalarının düşüncelerini hayatımızın odak noktası haline getirip yaşamımızı onların öngördüğü kalıplar çerçevesinde yaşamaya kalkarsak, hayatımızın açık hava hapishanesinde yaşamaktan hiçbir farkı kalmaz. Doğa acele etmez, yine de her şeyi başarır. Ne olduğumdan vazgeçtiğim anda gerçekte olabileceğim kişi oluyorum. Sarışın, esmer, kızıl, uzun, kısa, şişko, zayıf, güzel, çirkin, akıllı, aptal. Liste uzayıp gider. Sıfatlarımızla var olduğumuz bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Bir nevi barkodlayıp sınıflandırdığımız bizler, asıl özümüzden gün be gün uzaklaşıyor ve yabancılaşıyoruz. Peki, sadece olma halini en son ne zaman deneyimlediniz? Sadece ruhunuzla bedeninizin beraber ahenkle aktığı, özünüzün derinliklerinde ne zaman bir yolculuğa çıktınız? Sahi, en son ne zaman gerçek manada oldunuz? Gerçek potansiyelimiz, gözle görüp deneyimleyebileceğimizin çok daha üstündedir. Hatta insanı temel alan taocu felsefe, insanın kendini arındırıp saf hale dönüşmesinin sayesinde ölümsüzlüğe kavuşabileceğimiz düşüncesini savunur. Bu vazgeçiş adeta eylemsizliğin kendisidir. İnsanlar da doğa gibi oluşum ve değişim halindedir. Nasıl ki doğaya müdahale edip kendi doğal akışı değiştirilemiyorsa, insanların da doğanın birer parçası, ruhsal bir yapı olduklarını anlayıp, gereğinden fazlasını da, azını da, kendi oldukları varsaydıkları kişiliklere yüklememeleri gerekir. Biz insan olmayı öğrendiğimiz anda, dünyamızı paylaşmakta olduğumuz diğer canlılarla da uyumlanmış olacağız. Doğaya şöyle bir baktığımızda, uyumsuzluğu, kendiyle çelişki yaşayan, kimlik kavgası eden başka hiçbir canlının olmadığını görürüz. Bir kedi ben ağacım demez. Su kendini ev sahipliği yaptığı balıklarla karıştırmaz. Nerede görülmüş ki fare kendini kartal sansın uçsun? İnsanoğlundan başka hiçbir varlık, varoluşu bu kadar reddedip iyi ve doğru zannettiği bir sıfatın maskesini takmaya kalkışmaz. Peki buradan nasıl kurtulur insan? Ünlü şairimiz Yunus Emre'nin de tacı düşünce sisteminden fırlamış gibi olan ''Sen doğru ol da varsın sana neyri sansın. Lakin unutma ki sen kendini bir şey sanmadığın sürece doğru insansın.'' sözü adeta cevap niteliğindedir. İhtiyacımız olan arınmaktır. Bu arınma yolunda yine tacı ilkelerden Wu Wei'yi anımsamak gerekir. Eylemsizlik, müdahalesizlik anlamına gelen bu kavram, hayattaki her türlü baskı, yasak ve dayatımın çok büyük tahribatlar açacağını savunur. Bireyin tüm bu öğretilerin aksine, kendini varsaydığı kişi olma çabası, sadece ve sadece kendini bedenen ve ruhen tahrip etmekten öte bir davranış değildir. Kendimize karşı eylemsiz kalıp, etiketlemeden var olmayı deneyimlediğimizde, içsel barış ile gelen huzur ve varoluşun sonsuz enerjisinin hayatımıza akmasına yol vermiş oluruz. İstekten arınmış ruh gizli olanı görür. Hep isteyen ruhsa yalnızca istediğini. Arzular, istekler, tutkular. Her şey gibi bu duyguların da azı karar, çoğu zarardır. Belki de bir nevi yoldan çıkarış olan bu duygular ne kadar yoğunlaşırsa, bizler de hayata karşı o kadar körleşiyoruz. Hayatın bize sunduğu tüm potansiyeller bir anda sis bulutunun içinde kayboluyor, silikleşiyor. Onların farkına varmamız, yaşamımızın bir parçası haline getirmeden yaşamamız gitgide imkansızlaşıyor. Kaçımız o çok istediği terfi yüzünden ailesiyle olan güzel bir anı kaçırdı? Kaçımız deli gibi tüketim çılgınlığında kendini kaybetmiş, varını yoğunu mala mülke harcarken yanı başındaki asıl ihtiyaç sahibini görmezden geldi, hatta fark etmedi bile. Daha yakışıklı, daha zengin, daha güzel, daha hamarat derken gerçek aşk gözlerden kaçtı. İçinizdeki potansiyel yaratıcılığa sarılmak varken doyumsuzluğun girdabında kaybolup sevmediğiniz, ruhunuzu bedeninize adeta hapiste hissettiren işlerde yıllarınızı harcadınız. Buda'nın, gökten altın yağsa insanın arzuları doyurulamaz. İsteğin küçük bir zevk verdiğini ve aslında acıya neden olduğunu bilen kişi bilge kişidir. Sözünde de anlatılan bu kana kana su içmeye benzeyen ruh hali zamanla insanı ele geçirmeye başlar. Doyumsuzluk denizinde gitgide boğulmaya, bu girdabın içinde doğaldan uzaklaşmaya başlarız. Oysa sadece deneyimlemeyi seçen, kendi varlığının ve değerinin farkına varmış, özüyle barışık ruh, aslen anda bulunmanın farkında olan ve akışta olmayı seçendir. Hayatın sihirli bütünlüğü bu insanın ruhuna akar. Hayata karşı doyumsuzluğun pençesinde verdiğimiz bu savaş, bizleri aynı zamanda özümüzden, kendi potansiyelimizden de uzaklaştırırken, sadece olmayı deneyimlemiş ruh, doğayla senkronize bir şekilde hayatı idame ettirir. Lao Tzu'nun belki de doğayla uyumu savunması, ruhlarımızın az ve özle yetinmeyi bilmesi gerektiğini birçok öğretisinde dile getirmesi, geleceği öngörmüş olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bizlerin her türlü tüketim çılgınlığına karşılık hiçbir canlı ihtiyacından fazlasını ne arzular ne de tüketir. Doğaya baktığımızda tok bir aslan bir ceylan avlayayım ve daha sonra acıkınca yerim demez. Durduk yere hiçbir kunduz bir yuva daha yapmam lazım diyerek ihtiyacından fazla acı kesmez. Her şey kendi doğasında ihtiyacı olan kadarını tüketir, daha fazlasını arzulamaz. Doğanın müthiş uyumu ve dengesini sadece deneyimlerler. İşte bu tüm arzu ve isteklerinden arınmış bir ruh, kendi potansiyelinin de açığa çıkmasına ön ayak olur ve hayatın gizli varsaydığı, aslında herkese bahşedilmiş sihrine tanık olur. Bilmediğini bilmek en iyisidir. Bilmeyip de bildiğini sanmak tehlikeli bir hastalıktır. Celaleddin Rumi'ye sormuşlar. O kadar okursun, o kadar yazarsın, ne bilirsin diye. Mevlana haddimi bilirim demiş. Lao Tzu'ya göre erdemli insan, bilgeliğinin farkında olan, ancak gösteriş ve alkış peşinde olmayandır. Sessizliğin değerine varan, durup düşünendir. Öğrendikleriyle kendini geliştirme yolunda ilerleyen insandır. Bir de bilmiş insan vardır. Her konuda bir bildiği olan, akıl verdikçe göğsü kabaran, hatta kendi fikirlerini herkesin düşünce ve fikirlerinden üstün gören kişidir bu. Bu kişi kitlelere oynar. Kral olma arzusunda olsa dahi, kralın soytarısından öte değildir. Düşünce yetisini kullanıp kendini geliştirmeyen bu insan, ne yazık ki egosunun esiri olmaktan öteye gidemez. Kalabalık sofralar, yoğun kalabalıklar, kendi takipçi ve destekçilerinin alkışları, beğenileri, takdir ve hayranlıklarıyla beslenen bu insanlar, ne yazık ki yine Lao Tzu'nun birçok öğretisinde değindiği kitlelere oynayan, kendi benliklerini, özlerini reddeden insanlardır. Bizlerin de gerek sosyal hayatta, gerek aile ortamlarımızda bir şekilde tanışmış olduğumuz bu insanlar, ne yazık ki başkalarının düşünce ve bilgilerini çürütüp kendilerini daha üstün çıkarma savaşındadırlar. Her konu hakkında bir bildiği olduğunu iddia etmek, aslında ne kadar da çok bilgiye aç olduğunun göstergesidir. Oysa bilmediğinin farkına varıp yeni bilgilere açık olmak, insanın hem zihni hem de ruhu için yapabileceği en büyük iyiliktir. Ustalık içindeki çırağın farkına varıp her bir canlıdan alınabilecek öğretiye açık olmaktır. Bilmemenin ayıp olduğu kanısından vazgeçip kendini bilmenin daha yüce bir meziyet olduğunun farkındalığına varılması asıl bilgeliktir. Çok bilenler konuşmaz, çok konuşanlar bilmez. Geçmişi unutamıyorsan depresyondasın, geleceği düşünüyorsan kaygılısın. Şimdiki zamanı yaşıyorsan mutlusun demektir. Geçmiş hayatımıza, zihnimize bir kanca misali takılı kaldıkça, hayatta ilerlememiz, nehrin akışında yol almamız imkansızlaşır. Pranga misali bizim ruhumuzu eski kalıplaşmış düşüncelere, inanışlara, yaşanmışlıklara hapseder. Oysa olmuş bitmiş, üstünden zaman geçmiş bir olayı tekrar ve tekrar zihnimizde canlandırıp yaşamanın bizlere hiçbir faydası yoktur. Dingin, anda bir zihin halinde olmak yerine geçmişte takılıp kalmak, mütemadiyen zihnimizi meşgul ederken gereğinden fazla uyarana maruz bırakır. Bu aşırı yüklenme sonucu yorgun ve bitkin düşen zihnimiz tıpkı berrak bir gölün çamurla, çalıyla, envai çeşit atıkla pislenmesine benzer. En nihayetinde bu göldeki yaşam kalitesi düşer ve hayatlarını idame ettiren canlılar yok oluşla karşı karşıya gelir. Aynı puslanan zihnin bedenimizde açacağı tahribatlar gibi. Hastalıklara davetiye çıkarmış oluruz. Tıpkı geleceğe odaklanmış, mütemadiyen endişe ve kaygı duyan bir ruh halinin bizleri hasta edeceği gibi. Daha olmamış, yaratılmamış bir geleceğe odaklanmak, milyonlarca potansiyeli olan bir zamanı endeksli yaşamak, yine zamanın ellerimizin arasından akıp gitmesine sebep olur. Kaygılı bir ruh hali, ruhumuzu, bedenimizi stres altına aldığı gibi, bizim anda yaratma potansiyelimizi köreltir. Daha dingin, yaratıcı, huzurlu bir ruh hali için, geçmişten ya da gelecekten ziyade ana odaklanıp, farkındalığımızı artırmamız çok önemlidir. Değiştiremeyeceğimiz geçmiş ya da var olmamış bir gelecek için kaygılanmanın bize getireceği olumsuzluktan başka hiçbir şey değildir. En son ne zaman ana odaklanıp hayata karşı farkındalığınızı artırdınız? Bitmek bilmeyen hayat koşuşturmasında belki de anın değerli dakikalarını geçmiş ve gelecek arasındaki amansız kavgada yitirdiniz. Soluduğunuz hava, esen rüzgar, o yağan yağmurdaki su damlasının tendeki dokunuşu, gülen bir çocuğun neşesi, doğmakta olan güneş. Hayatın, doğanın mükemmel yönünün farkındalığına varıp, asıl önemli olan şimdi odaklandığınızda, kaçırdığınızı zannettiğiniz birçok şeyin farkına varırsınız. Lao Tse'nin felsefi görüşüyle birçok düşüncesi örtüşen Mevlana da, şu içinde bulunduğun tek anlık ömrünü fırsat bil ve onunla meşgul ol. Ne geçmişe üzül, ne gelecekten kork sözüyle, bizim geçmişi değiştirebilme yetimizin olmadığı gibi, daha oluşmamış gelecek hakkında varsayımlar üreterek, geleceği oluşturma gücümüzün de olmadığını anlatmaya çalışmıştır. En nihayetinde müdahale edilebilecek tek bir zaman var. O da şu andır. Anda olursan ne üzüleceğin bir geçmişin ne de kaygı duyacağın bir geleceğin olur. Yaşamı kollarınla kucaklarsın. Hayat devamlı değişen doğal olguların zinciridir. An durağan değildir. Aynı gecenin gündüze, gündüzün de geceye evrilmesi gibi mütemadiyen dönüşmekte, yaratılmaktadır. Hiçbir insani güç bu oluşuma müdahalede bulunup hayat denen döngünün doğal akışını değiştiremez. Lao Tse'nin doğanın bütünlüğü ve birliğini savunan felsefesi uyumun sağladığı dengeyi betimler. Hayatın değişkenliğini ve doğal olguların birleşimi sonucu varoluşunu betimlemeye çalışan cümlesinden de anlaşılacağı üzere, insanoğlunun mütemadiyen hayata müdahale etme tutkusu yersizdir. Her eylemin bir getirisi olduğu gerçeği kaçınılmazdır. Davranışlarımızın sonucunda geri yansımalarına maruz kalırız. Tıpkı bir depremin ardından gelen topraktaki değişimler misali, etrafımızda da değişimler olur. Doğada da bunun en güzel örneğini bize toprak ana verir. Sulanan, beslenen toprak mahsullerini hayata sunacaktır. Ama kuraklıkla savaşan, ihtiyacı olan besini alamayan bir toprağın verimsizleşmesi kaçınılmazdır. Bu tamamen kendiliğinden gelişen etki tepkinin en basit örneğidir. Hayatın hangi yöne doğru evrilmesini istiyorsan, önce kendi toprağını ona göre beslemen, doğru tohumu yerleştirmen şarttır. Akabinde bulunduğun ortam ve zamana, sendeki değişim gelişim yansıma yoluyla aktarılacak ve hayatın o yöne doğru akmaya başlayacaktır. Bilge kişi su gibidir. Su ki beslerken dört bir yönü yarışmaz, tartışmaz şunu bunu. Kibirsiz akar, seçmeden sağa solu. Bu yüzdendir ki yola uyumludur yolu. Düşlerini neyle suladığına dikkat et. Eğer hayatımızı kendimize anda yaratıyorsak, düşüncelerimizin de varoluşumuz üstünde inanılmaz büyük bir yaratım gücü olduğunu düşünürsek, zihnimizi meşgul eden her düşünce bizim hücrelerimizin besin kaynağıdır diyebiliriz. Lao Tse, insanı bir bitki misali ele almış ve varlığının özünün önemine değinmiştir. Bir çiçek misali sevgi ve şefkatle beslenen insan aynı şekilde evrilecek, gelişecektir. Yani insanın zihninde öfke, karamsarlık, nefret ve hüzün varsa, o insanın hayata bakış açısı da aynı karanlık pencereden olur. Burada çevre ve eğitim faktörü de büyük rol oynar. Eğer çevredeki olumlu etkenlere odaklanmayıp, mütemadiyen olumsuzu görüp, onunla zihninizi meşgul ederseniz, bir süre sonra hayat bütün olumsuzluklarıyla sizi çevreler. Beyin daha çözemediğimiz kuvvete sahip, İnanılmaz bir mekanizmadır. Yaratılmış henüz düzey bilgisayardır. Alınan eğitimle o bilgisayarı nasıl programlamayı seçerseniz o yöne doğru evrilir. Yüzyıllar öncesinde bilimsel manada beynimizin, zihnimizin bu potansiyelini bilmiyorduk. Lakin gelişmiş öngörüsüyle kahin Lao Tse, insanın özüne inip yaratılışı, varlığı, doğayı anlama yönünde buna da işaret etmişti. Sabrın bükemediği demir, aklın geçemediği nehir, iradenin yıkamadığı kale yoktur. Doğum zaman ister. Sabrın sonucu mükafattır. Bir işin sonucu her zaman beklediğiniz anda gerçekleşmez. Azimle yapılan her iş en nihayetinde olumlu sonuçlanacaktır. Pes etmek, yılmak, gidilen yoldan sapmak, vazgeçmek. Bunların hepsi hedeften saptırır insanı. Oysa yolundan vazgeçmeyen, sabırla zamanın mükemmel işleyişine inanıp yol alan insan, ulaşmak istediği hedefe er ya da geç varır. Bir demirci düşünün. Hiç yılmadan, pes etmeden büyük bir azimle kor ateşin sıcağında elindeki demiri dövüyor. Belki yoruluyor, belki sıkılıyor ama neticeye odaklanmış ruhuyla yılmadan o demiri sabırla dövüyor. Arzusu dünyanın en güzel kılıcını dövmek, kendi mükemmelini, şaheserini yaratmak. Krallara layık bu kılıcın oluşması için belki zaman gerek ama onun bu süreçteki asıl ihtiyacı sabır. En nihayetinde o demir elbet bükülecek, şekillenecek. Lakin demircinin hayalini süsleyen kılıçların kılıcını yaratabilmesi için hem azimle çalışması hem de aklını kullanması gerekir. En ince ayrıntısına kadar hesaplanan, düşünülen, aklın hüneriyle bezenip süslenen kılıç, atılan her adımda ilerlenen bu yaratım aşamasında oluşumu destekleyecek, demircinin daha hızlı sonuca varmasına vesile olacaktır. Bütün bu sabrın ve aklın mayası, azim ve irade ise, demirci ustanın tüm zahmetlerini karşılayacak, onu mükafatlandıracaktır. Dünya tarihinde birçok mucit bilim adamı ve sanatçı, sabrın öneminin farkındalığına varmış ve dünya tarihini değiştirecek adımlar atmışlardır. Sabırla aklını ve inancını birleştirmeyi beceren dünyaca tanınan en ünlü fizikçilerden olan, yer çekimi kanununu bulan Isaac Newton, "Bir hizmette bulunduysam bu çalışmaktan ve sabırla düşünmekten başka bir şey değildir" sözüyle, Lao Tzu'nun yıllar önce aslında insanlık adına çok büyük bir ders niteliğinde olan sabır, akıl ve irade üstüne olan sözünün değerini bir kez daha vurgulamıştır. Yaptığın işte sabırlı olursan, her ne iş yaparsan yap tamamlarsın. Bir insan doğduğunda yumuşak ve güçsüzdür. Öldüğünde sert ve bükülmez. Bitkiler canlıyken yumuşak ve esnektir. Öldüklerinde sert ve kuru. Bu yüzden sertlik ve bükülmezlik ölümün yoldaşları, yumuşaklık ve narinlik hayatın yoldaşları. Bu yüzden bir ordu sertleşince savaşı kaybeder. Bir ağaç sertleşince kesilir. Büyük ve güçlüler aşağıya aittir. Narin ve güçsüzler yukarıya. Yeni doğan bir bebeği gözlemle. Ne kadar da narin ve muhtaçtır. Hayatın zorluklarıyla kabuklaşmamış ruhu, saf haliyle yaşam enerjisinin vücut bulmuş halidir. Zamanla sertleşen ruhlarımız, hayata karşı ördüğümüz duvarlarımız, bizi gitgide yaşamdan uzaklaştırıp soğutur. Nihai son ölümle değil, gün be gün yaşanan ölümle yüzleşmemize vesile olur. Biz insanoğlu hayata karşı sertleşip katılaştıkça, sevgi bağından koptukça yalnızlaşıyor, kendi yarattığımız hücrelerde her an ruh ölümünü yaşamaya mahkum oluyoruz. Yetişkin hayatımızda yol alırken, içimizdeki çocuktan gitgide kopan biz büyüklerin, aslında çocuklardan almamız gereken çok ders var. Sadece gözlemleyin, bakın çocuklara. Ne gibi farklılıklarla karşılaşacaksınız? Böylelikle sizden bu denli farklı gözüken geçmişinizle adeta yüzleşecek ve kendinize karşı farkındalığınız artacak. Çünkü çocuk neşedir, sevinçtir, kahkahadır. Sınırları, katı kuralları yoktur. Tek bir tebessüm, tek bir kucaklaşma neşe kaynağıdır. Gözlerinin içindeki yaşam sevinci, güneş misali ruhları aydınlatır, umut verir. Lao Tzu'nun başka bir metaforu olan, gülün rüzgarla oynayışını hiç izlemedin mi? Güneşle bir aşk yaşar, çok kırılgandır, başını dik tutar, kırılgandır ama güçlüdür, sözünde de rastlıyoruz. O, insanı doğayla özleştirip, insan hayatını bitkiyle betimlemeye çalışır. Bir çiçek ne kadar rüzgara karşı kuvvetsiz olsa da, narinliği yumuşaklığı sayesinde bükülür. Oysa koskoca ağaçlar kuvvetli gövdelerine rağmen aynı rüzgarla karşılaştıklarında kırılıp yok olurlar. Yaş almak insanın ruhunun katılaşmasını, sözünün özünün sertleşmesini gerektirmez. İçindeki var olan çocukla el ele yol almaya karar vermiş bir insan, hayatın engebeli zorlu yollarında dirensiz bütün yumuşaklığıyla akıp geçecektir. Direnç, güç en nihayetinde yıkım getirir. Oysa hayata karşı olabildiğince esnek olursak, hayat da bizim o kadar rahat yol almamıza izin verecektir. Sert yönetim sistemlerine kökten karşı olan, dirençsizliğin, yumuşak ve akışkanlığın savunucusu Lao Tzu, yönetim sistemlerimizin de uzun vadeli ve yaşanır olması için aynı düşünce ve yaşam felsefesini savunmuştur. Bir çiçeğin kökleri sağlam ve serttir. Onu toprağa bağlayandır ama hayata uyum sağlayıp her ortamda evrilebilmesi için narin gövdesine ihtiyacı vardır. Dengenin sağlanması için kökteki egonun tutsağı olmuş yönetme hırsının ele geçirdiği politikacıların, yöneticilerin üstünde düşünürlerin, yazarların, ressam ve şairlerin olması lazımdır. Hayata uyum ve denge katan, hırslarının esiri olmadan anı yaratan bu insanlar, özümüz olan sevgiyi dünyaya yayan ustalardır. Kırılmak için bükül, düz olmak için eğril, dolmak için boşal, parçalan ki yenilen, az şeye sahip olanlar çoğa kavuşabilirler, çok şey olanların zihni karışır. Lao Tzu bütün öğretilerinde azla yetinmenin, tüm istek ve arzulardan arınmanın, sadeleşmenin önemini dile getirmiştir. Onun için bir insanın gereğinden fazlasına sahip olması o insanı köreltir. Dünyevi zevklere hapseder ve asıl bütünün parçasını görmesinden alıkoyar. Tacı öğretilerin temelinde verilen aynı su örneği gibi insanın hayata ve onun getirilerine direnç ve başkaldırışla yanaşmaması bilakis akışkan, kıvrak ve yumuşak bir ruh haliyle kabullenmesi gerekir. Her deneyimimiz içinde dualite söz konusudur. Karanlığın içinde aydınlığın barınması gibi, insan ruhunun da bu dengeyi görüp kabullenmesi, özümsemesi, onun hayatta daha uyumlu yol almasına vesile olur. Gerek insanoğlu, gerek diğer canlılar, deneyimleyerek, izleyerek, bir diğerinden öğrenerek büyür, gelişir. Acılarımızı, hata ve kalp kırıklıklarımızı birer lütuf olarak kabul ettiğimizde biz de her yeni doğan güneşle yenilenip özümüzü asıl ihtiyacı olan sevgi ve var olmanın hafifliği özgürlüğüyle donatacağız. Sadeleşmiş bir ruh ve yaşam için dünyevi ağırlıklarımızdan kurtulmanın önemini dile getiren Lao Tzu, yine daha fazla olan istek, arzu ve hırsların insanı köreltebileceğini, asıl deneyimin hiçlik yolunda sadeleşmekten geçtiğini söyler. Yaşam için ihtiyacımız olanın dışında daha fazlasını arzu duyup, hırs ve gücün köreltici, büyülü ışığında yoldan şaşmış krallıkların, bu yolda yıkımlarının kaçınılmaz olduğunu savunur. Doyumsuzluğun bitmek bilmeyen tüketim ve sarhoşluğu ile kaybolan insanoğlu, aslen kendi özünden uzaklaşmış, dipsiz karanlık bir kuyuda yok olmaya yüz tutmuştur. Asıl zenginliğin insanın kendiyle bir ve bütün olmayı deneyimlemek olduğunu dile getiren üstad, bu karanlık kuyudan çıkıp ruhu nasıl ihtiyacı olan doyuma ulaşmak adına durmaksızın bizi idare etmeye çalışan zihnimizden kontrol ele alıp dinginleşmenin elzem olduğunu anlatmıştır. En nihayetinde yabani otların sarmaşıkların bittiği, toprağın verimsizleştiği yerde çiçeğin filizlenmesi, taşlanması ne kadar zorsa, yoğun bir zihinde hırs ve arzularla hayata, insana, hatta kendine karşı sertleşmiş bir ruhla insan da kendi potansiyeline ulaşamaz. Bir testi yaparsın çamurdan, içindeki boşluktur onu yararlı kılan. Çamurlu su doğada kat ettiği yol sayesinde arınır. İnsan yaşamının önüne çıkardıkları sayesinde kemale erer. Sürekli eylem sayesinde en hareketsiz hale kendiliğinden erişilir. Hayatta bazen yolumuza aşmamız gereken zorluklar, acımasız oyunlar, engebeler çıkabiliyor. Her şeyin mükemmel seyrinde gittiğini varsaydığımız bir anda, ayağımız yoldaki çakıl taşlarına takılıp dizlerimizin üstüne düşebiliyor ve aldığımız hasarlardan ötürü gidişatımız gitmek istediğimiz yoldan şaşabiliyoruz. Kimi zaman hemen ayağa kalkıp üstümüzdeki tozu silkeleyip hayatımızın seyrine devam ederken, bazen de bu düşmeler, tökezlemeler sonucu hayatımızda iz bırakan yaralar açılıveriyor. Zaman zaman güneşin bir daha doğmayacağını, hayatın aydınlanmayacağını düşünebiliyoruz. Aslında dünya bize küstü zannederken, gerçekte biz her şeye, herkese sırt çevirmeyi seçtiğimizden ötürü deneyimlerimizin seyri bizi daha da olumsuz düşünce kalıplarıyla çevreliyor. Aslında bataklıkta büyüyen, beslenen nilüfer çiçeği misali, insanda bu zorlukların farkındalığına varıp, her eylemden ders çıkarıp, arınarak büyüyecek, öğrenecek, kemale erecektir. Her eylemin doğuracağı sonuç sayesinde, kendi yarattığımız dünyamız şekillenecek, can bulacak ve bizler bu vesileyle geleceğimizi oluşturmuş olacağız. Bütünün parçası olduğumuzu idrak edip yol almak, öğretileri benimseyip büyümek, hayatın yansımadan oluştuğu gerçeğinin farkındalığına varıp evrilmek, özümüzdeki saflıkla var olmak gerekir. Üç büyük manevi ruhsal lider, Lao Tzu, Konfüçyüs ve Buda'nın çok güzel bir hikayesi vardır. Hepsi bir gün sirke tadımı yapmak için toplanırlar. Otoriter Konfüçyüs, dünyayı yozlaşmış insanlarla dolu bulduğu gibi sirkeyi de aynı derecede ekşi bulur. Buda sirkeyi çilekeş acıyla özdeştirdiği dünya gibi bulurken, Lao Tzu sirkeyi tatlı bulur. Çünkü kendi felsefi öğretisi olan Tao, dünyada var olan her olgunun altında yatan bilinmez bir uyum ve dengenin varlığına inanır. Küçük kafalar kişileri, orta kafalar hadiseleri, büyük kafalar fikirleri konuşur. Eğer bütün insanlığı uyandırmak istiyorsanız, bütünüyle kendinizi uyandırın. Dünyadaki acıları bitirmek istiyorsanız, içinizdeki karanlığı ve negatif enerjiyi yok edin. Aslında dünyaya verebileceğiniz en büyük hediye kendi değişiminizdir. Lao Tzu'nun doğal akışı olan saygısı ve doğayla müdahalesiz ahenk ile yaşamayı öngören öğretileri, bizleri ayna misali hayatı yansıttığımızı her daim anlatmaya çalışmaktadır. İnsanlık gerek teknoloji, gerek bilim ve hayatın daha pek çok yönünde büyük ilerleme kat etmiş, büyümüş ve gelişmiştir. Yaşadığımız köylerin yerini yüksek, modern binalar alırken, kilometrelerce uzaktaki bir yakınımızla irtibata geçme hızımız saniyelere düşmüştür. Bu süreçte istek ve arzularımızı teknolojinin bize sunduğu kolaylıklar sayesinde çok daha hızlı gerçekleştirirken, ne yazık ki başkalarının istek ve ihtiyaçlarını umursamaz, önemsemez olmaya başladık ve ruhen yalnızlaştık. Yaşadığımız binalar ve şehirler gibi soğuk ve mesafeli canlılar oluverdik. Karanlığın ele geçirdiği bu ruh hali beraberinde yıkım getirdi. Mağaralarda yaşayan insanoğlunun tek gayesi yaşamak, doymak, ailesinin güvenliğini sağlamakken, öncelikler değişmiş, gelişip büyüdükçe içsel yolculuğumuzda insanın tekamülünün asıl önemli konularında gerilemeye, körelmeye başladık. Gerek bize karşı, gerek çevremize karşı gelişen olumsuz her şeyin suçlusu her zaman başkalar olmaya başladı. Kavga mı ettin? O başlattı. İşten mi atıldın? Öteki sebep oldu. Denizler mi kirlendi? İnsanlar kirletti. Ötekileştirdiğimiz insanları suçlamak gözümüzü ruhumuzu köreltti. Aynayı kendine çevirmekten ve sorumluluk almaktan aciz insanoğlu asıl resimden uzaklaştı. Doğa canlıdır, neşelidir, değişken ve renklidir. Birçok etkeni içinde barındırır. Her bir canlının bir kelebeğin kanatlarını çırpışının sonucu esen rüzgar misali birbirine etkileşimi mevcuttur. Bu gerçeği göz önüne aldığımızda domino taşları misali davranışlarımızın ilk önce kendimize, yakın çevreye, daha sonralardaysa virüs gibi tüm insanlığa ulaştığını deneyimleyeceğiz. Aynayı kendimize çevirip sorumluluk aldığımızda doğayla olan küskünlüğümüze son verip müdahale etmeden, doğalı bozmadan ahenkle yaşamı kucakladığımızda kendi doğamıza olan farkındalığımız da artacak, mükemmel bir yapbozun birer parçası olduğumuz algısına varacağız. Bir ulus başka bir ulusa her ne yaparsa benzer şeyler kendi başına da gelir. Bir kişi başka bir kişiye her ne yaparsa yapsın, benzer şeyler onun da başına gelir. Duvara karşı fırlattığımız bir top aynı sertlikte bize geri dönecektir. O topu ne kadar sert atacağımızı seçmek ya da hangi duygu ve düşüncelerle fırlatacağımız yine bize bağlıdır. Peki o zaman neden hayata, kendimize ve tüm canlılara karşı direnç gösterip içten dışa bir yıkımı destekliyoruz? Yin'in içindeki yang gibi bazen dengeler değişebiliyor ve bu dengeyi kurmak yine bizim elimizde. İnsan düşüncesi, hisleri, duygularıyla var olan bir varlık. Bütün bu özellikleri de insanoğlunun diğer canlılara nazaran yaratma gücünün kuvvetini destekliyor. Daha çok ruhumuzla, özümüzle, kalbimizle bağlantıya geçtiğimizde, içsel değişimin başlangıcını aradığımızda, hayata bakış açımız da değişecek ve sömürmekten öte beraber uyumu deneyimlemeye başlayacağız. Başkalarını suçlamak, sorumlu tutmak yerine kendi hayatlarımızda yapacağımız farkındalıklar ve değişimler yaşamak istediğimiz, arzuladığımız dünyanın yaratımının tohumları olacaklar. Bir orman tek bir tohumla gelişir. Kalbe atılacak tek bir tohum da dünyamızın bütünlüğü ve huzurlu sevgi dolu evreleri için verilebilecek en büyük hediye ve başlangıçtır. Bilen konuşmuyor, konuşan bilmiyor. Kendi kalbi yok olan bilgedir. Çünkü girer başkalarının kalbine. İyilere iyiyim, kötü olanlara da iyi. Çünkü iyilik asıl erdem. Dost olana dost, dost olmayana da dost. Çünkü dostluktur asıl erdem. Dünyada çok sessiz yaşar bilge. Kalbini açar dünyaya. İnsanların gözü kulağı bilgede. Bilge ruhlar çocukları sayar onları. Bilge insan, kendi arzu ve isteklerinden önce diğer dünyayı paylaştığı canlıların istek ve ihtiyaçlarını öncelik alandır. Bilge için halkın eğitimi aydınlanması onun sorumluluğudur. O insanın yansımadan ibaret olduğunun farkında olandır. Kimseleri ayırmaksızın iyiliğini verdiğimini insanlara verir. Aynaladıkça insanların içindeki sevgi verdiğimi körükleyeceğinin bilincindedir. Bilgeliğini dillendirmeden, böbürlendirmeden yaşamak, alçak gönüllülükle dünyadan geçmek en büyük erdemlerden biridir. Onun ne bir alkışa ne bir tezahürata ihtiyacı vardır. Kendinin birin parçası olduğunu bilen bir insanın zaten bu denli dünyevi ego tatminlerine ihtiyacı yoktur. Hayata ve insanlara ön yargısız, güvenle yaklaşmaları adeta bir çocuğun hayata bakış açısıyla özdeştir. Yetişkin insanların da bir çocuğa bakış açısı nasıl ki şefkat, sevgi doluysa, bilge insana olan bakışları da aynıdır. Bütünü, erdemi deneyimleyebilmek, hayatla misketini paylaşan çocuk misali kucaklaşmak için içindeki bilgiyle barışmak gerekir. Çünkü bilirsin, hayatta sen paylaştıkça çoğalırsın. Büyük bir milleti yönetmek küçük bir balık pişirmek gibidir. Fazla kurcalarsanız mahvedersiniz. İnsanlara liderlik etmek istiyorsanız onlarla birlikte yürüyün. İnsanoğlu da hayvanlar alemindeki diğer canlılar gibi yönetilmeye, yönlendirilmeye, korunmaya ihtiyaç duyar. Hayvanlarda en güçlü olan sürüyü yönlendirip düzeni sağlarken, insanlarda bu yönetim sözüyle, yaptırımlarıyla kuvvetli olan tarafından üstlenilmektedir. Lao Tzu, Çin'in bir türlü bitmek bilmeyen iç karışıklıklar döneminde zulüm ve yaptırım politikasını uygulayan yönetim sistemini tasvip etmediği için yaşadığı topraklardan ayrılmaya karar vermişti. Bu savaş taraftarı yönetim şeklinin halkı kargaşa ve kaosa sürüklemesinden öteye varmayacağını öngörmüştü. Aynı dönem yaşamış olan, itaat ve ağır ceza sistemini savunan, devlette mevki sahibi olmak için çabalayan ama istediği mevki ve rütbeyi elde edemeyince kendi düşünce sistemini aktarabileceği bir nevi ahlak okulunu kuran Konfüçyüs'ün aksine doğa ile uyumlu, hırslarından ve arzularından arınmış, yumuşaklık, eylemsizlik taraftarı bir insanın göz göre göre bu bataklıkta var olmak istemeyişini kimse yadırgayamaz. Lao Tzu diktatörlük sisteminin aksine kendini halktan ayırmayan birliğin temsilcisi, aynı dili konuşup öze hitabın gerçek bir liderin özelliği olduğunu savunmuştur. Dünya üzerinde gelmiş geçmiş en başarılı hükümdarlara, yöneticilere baktığımızda, sert politikaların korkuyla insanları yönlendirdiği, itaate zorladığı ama aksine halkçı yumuşak bir yaklaşımın, halkla aynı dili konuşan bir liderin, vatandaşları ve ülkesinde köklü, yapıcı değişimlere ön ayak olduğu gözlemlenmiştir. Bu yönetim illa devletler ve hükümetlerle sınırlandırılmamalıdır. Gerek aile içinde, gerek iş yerinde, gerekse toplumda önderlik yapmak isteyen insanın da örnek alması gereken bir yaklaşım biçimidir. İnsanın önder kabul ettiği kişi, aslen özdeşleştiğinden başkası değildir. Zorbalık ve sert bir yaklaşımla kendini ötekileştiren, üstünlük ve kuvvet ile diğer insanları bastıran bir kişiye karşı olan tepki ve davranışlar, akmakta olan bir musluğu balonla kapamaya çalışmakla aynıdır. En nihayetinde o balon şişer ve suyun yoğunluğunu artık kaldıramadığından ötürü patlayarak bütün biriken suyun etrafa yayılmasına neden olur. Duygu ve düşünceleri bastırılmış insanlar da bir gün bu tür bir yönetime karşı en nihayetinde birleşip baş kaldıracaklardır. Lao Tzu'nun "İnsanlara liderlik etmek istiyorsanız onlarla birlikte yürüyün" sözünde anlatmaya çalıştığı, akan hayat ile beraber yol alıp sevgi, saygı çerçevesinde anlayış ve destekle insanlara önderlik etmenin dünyamızda, hayatımızda daha yapıcı ve kalıcı sonuçlar vereceğidir. Aynı Tao Te Ching'de kaleme almış olduğu öğretilerinin bugün Çin ve Asya'da Taoizm denilen bir dinin yapı taşlarına dönüşmesi gibi. İyi komutan muharebe meydanına koşmaz öfkeden yoksun. Düşmanların alt etmesini bilen savaşa girmez onlarla. En iyi yönetici alttan alan. Rekabetin gücü burada. Didişmemek erdemdir. Bu güçtür insanlara yararlı. Göklerin önderliğinde yürümek, yücelerin yücesi. Taoizm felsefesi, asıl bilgeliğin savaş yandaşlığından ziyade doğru karar ve hareketle, insanları doğru yönlendirmeyle savaşmadan başarı elde etmek olduğunu savunur. Etki her zaman tepki yaratır. Günlük hayatta da tüm yaptığımız eylemler bir etki sonucu oluşmaz mı? Hayatta aldığımız kararlar, düşünce ve fikirlerimizin tohumunun atılması hep bir olaya ya da kişi olan tepkimiz sonucu gerçekleşmez mi? Bu yansıma sonucu hayat denen döngümüzü şekillendiririz. Karşıt düşünceye ne kadar çok direnç gösterip savaşırsak, hem içsel kargaşaya hem de toplu kaosa bile çıkarmış oluruz. Karşıt fikirleri saygıyla kabul edip, olayları ve insanları akışında kabul etmek, iç huzurunu destekler ve uyumlu iletişime geçebilmemizi sağlar. Bir fikri inancı, baskı ve zorlamayla kimselere inandırıp özümsetemezsiniz. Bu tavır belli bir zaman sonra isyan ve başkaldırışa sebebiyet verir. Ama tatlı dil ve uyumlamayla anlatılan, paylaşılan fikirler, karşı tarafında var olan düşünceye saygı duymasını ve hatta belki de benimsemesini destekler. Savaşın getireceği sonuç kaçınılmazdır. Her iki taraf için de yıkımdır. Kazandım diyen gerçekten kazanmış mıdır? Yoksa yitirilen, ödün verilen, vazgeçmek zorunda kalınanlar var mıdır? Hiçbir savaşta, münakaşalarda aslen kazanan taraf mevcut değildir. Erdem, hayatın her alanında verilen savaşların sonlandırılması, denge ve dirensiz bir yaklaşımla insanın birbiriyle iletişimidir. İnsanoğlu verilen her savaşın, insanın kendiyle vermekte olduğu bir savaş olduğu farkındalığına vardığında, içsel barışın gücünü anlayacaktır. Kendine karşı düşünce ve kalıplaşmış duygulardan özgürleşmiş insan, sert duvarlarını yıktıkça çevresindeki diğer canlılara ışık olacaktır. En nihayetinde bastırılmış her duygu ve düşünce ya o ya da bu şekilde gün yüzüne çıkacak, yüzünü gösterecektir. Sen kimsin? Nasıl bir insansın? İnsanlığa, çevrene, ailene ve diğer canlılara yansıman nasıl? Bunun tek bir cevabı var. O da aynayı kendine çevirip baktığında tüm gerçekliğiyle karşına çıkacak. İyi bir lider kendine dürüst, içsel barış yolunda ilerleyen, eylemlerinin sonuçlarını kabul eden ve çevresiyle akışta uyumlu olandır. Güneş hiçbir sabah doğmak için savaşmaz. Gece de günün yerini almak için uğraşmaz. Nasıl ki bir orkestra şefi elindeki batonla notaların ahenkle temposunu tutturur, orada bir zarafet söz konusudur. Şef adeta batonuyla birdir. Özü, sözü, notası bir. Aynı birlik, uyum ve yumuşaklıkla orkestra şefi tarafından yönetilen, takip eden müzisyenlerin aksettirdikleri melodiler misali, insan da onu yumuşaklık ve uyum ile yöneten bir liderin önderliğinde büyüyecek, yükselecek, başarılara imza atacaktır. Hangisi sana yakın olan? Namın mı, canın mı? Hangisini istersin? Benliğin mi, yoksa mal mülk mü? Hangisi daha büyük acı? Kaybetmek mi, kazanmak mı? Elinde varsaydığın ne varsa yok olup gidecek. Saklayıp biriktirdiklerin tamamen kaybolacak. Yetinmesini bilen hor görülmez asla. Yerini bilen yüzleşmez utançla. İhtiyat uzak tutar tehlikeden ve böylece sürer sonsuzluğa dek. Bir gün tüm canlılar gibi mutlak sona varacağız. Bedenlerimiz toprakla bir olup çürüyüp yok olacak. Her canlı gibi biz insanoğlu da doğanın kusursuz işleyişi olan bu döngünün birer parçalarıyız. Dünyada aldığımız yolda zaman zaman benliğimizi, özümüzü kaybederiz. Malımız, mülkümüz, arzu ve hırsla kör olmuş ruhlarımız için yegane varlıklar haline dönüşür. Öldüğümüzde geriye sadece bir avuç toprak ve çıplak bedenlerimizin kalacağını unutan insanoğlunun asıl kazancın ve değerin insanlığımız, tutumumuz, yansıttığımız benliğimiz olduğunu anlaması gerekir. Peki bizler ne zaman gerçek değerle dünyevi değerlerin bu kadar birbirine karıştığı, öncelik sıralarının şaştığı bir gerçekliğin yansımasına aldandık? İçimizdeki dengelerin allak bullak olduğu, hırs ve ihtirasın ağır bastığı bu zamanda yitirilenler ne yazık ki apaçık ortada. Tüketimin dibine vurduğumuz süreçte asıl tükettiğimiz ruhlarımız, özlerimizdi. Özden kopuşun akabinde sarsıcı bir iç çıkımla birbirimizden, doğadan, varoluştan koptuk. Kazanmanın hırsıyla kaybettiğimiz değerlerin altında yavaş yavaş insanlığımız da yok olmaya başladı. Önemli olan neydi? Hayatın bize verdiği en büyük zenginlik neydi? Hepsi özlerimizden siliniverdi. Bir bebeğin ilk dünyaya gözlerini açtığındaki saf, koşulsuz, beklentisiz olan sevgiyi yitirdikçe hantallaşan ve soğuyan ruhumuz sancılı bir dünyanın esiri oluverdi. Lao Tzu, insanın hayat denen bu yolculukta tüm dünyevi prangalardan kurtulması gerektiğinin önemine her daim değinir. Para, pul, şöhret hepsi gelip geçici. Bugün var olan yarın gözünüzü açtığınızda bir anda yok oluverebilir. Bütün bu dünyevi zenginlikleriniz varken sizi destekleyen, pohpohlayan kitle de elbet bu sanrıyla çöldeki serap misali bir anda yok olacaktır. Bize kalan insanlığımız, hakkaniyetimiz ve özümüzden başka bir şey değildir. Aslen bizleri biz yapan unsurlar bunlardır. Göçüp vedalaşırken de geride bırakacağımız en büyük miras yine bizim insanlığımız, özümüz olacaktır. İhtiyacını bilmek ve azla yetinmek ruhun erdemidir. Ruhun ebediyeti de dünyada geriye bıraktığı gerçek miraslarla mümkün olacaktır. Hayat devamlı değişen doğal olguların zinciridir. Lao Tzu'nun severek anlattığı hikaye olan Yaşlı Adam ve Atı, hayatımızda belki de alacağımız dersler ve farkındalıkların en önemlilerinden biridir. Hikaye şöyle başlar. Kralın bile kıskandığı kadar beyaz, muhteşem bir atı olan çok fakir bir ihtiyar varmış. Kralın bu ihtiyara at karşılığı teklif etmediği zenginlik, şan, şöhret kalmamış. Lakin ihtiyar hiçbir zaman bu teklifleri kabul etmezmiş. Bu at bir at değil benim için, bir dost. İnsan dostunu satar mı dermiş hep. Bir gün uyandığında atın yok olduğunu görmüş. Bütün köy ahalisi toplanmış yaşlı fakirin başına. Ah ihtiyar bunak, bu güzel muhteşem atı sana kimsenin yar etmeyeceği belliydi. Kralın teklifini kabul etsen bir ömür beyler gibi yaşar giderdin. Şimdi geriye ne para kaldı ne de at diye söylenip durmuşlar. Yaşlı köylü, karar vermekte acele etmeyin. Sadece atım kayboldu ve bundan öte farklı bir gerçek yok. Atın kaybolması talihsizlik mi, şans mı bunu zaman gösterecek. Atın kaybolmasının sonuçlarını kimseler öngöremez demiş. Köylüler ihtiyarın bu tutumuna gülüp geçmekle yetinmişler. Aradan çok zaman geçmeden ihtiyarın atı ansızın geri dönüvermiş. Dönerken de vadideki 12 vahşi atı beraberinde getirmiş. Bunu gören diğer köylüler ihtiyardan özür dilemişler. Şimdi bir at ve de sürüsü olan ihtiyara atın kaybolmasının talihsizlikten öte büyük bir ikramiye olduğunu söylemişler. Fakir ihtiyar yinelemiş sözlerini. Karar vermekte yine acele ediyorsunuz. Bilinen sadece atın geri döndü. Ne getireceği ne götüreceği henüz belli değil. Bu bir başlangıç. Kitabın kapağını açar açmaz okuduğun ilk cümleden kitabı nasıl anlayabilirsin ki? Adamın bu tutumunu içten içe eleştiren köylüler bu sefer sessiz kalmayı tercih etmişler. Bir hafta geçmeden atları terbiye etmeye çalışan yaşlı köylünün oğlu atın birinden düşüp bacağını kırmış. Evi geçindiren çalışan oğul uzun süre boyunca yatalak düşmüş. Köylüler bir sefer daha ihtiyara ne kadar haklı çıktığını dile getirip tek geçim kaynağı olan evladının bu durumunun ihtiyarı daha da fakir, daha da zavallı hale getireceğini söylemişler. Siz erken karar verme hastalığına kapılmışsınız. Yine çok acele ediyorsunuz. Tek bir gerçek var, o da oğlumun bacağını kırdı. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Ama doğru mu değil mi bilemeyiz. Hayat böyle küçük parçalar halinde gelişir ve ondan sonra neler olacağını size asla bildirmez demiş. Birkaç zaman sonra krallık büyük bir ordu ile sarılmış, eli silah tutan bütün gençler savaşa çağrılmış. Kırık bacaklı yaşlı köylünün dışında tüm gençler askere alınmış. Kazanılması imkansız olan bu savaşta köyün bütün gençlerinin ya öleceğini ya da esir düşeceğini bilen köylüler, ihtiyara yine haklı olduğunu kanıtladığını söylemişler. Oğlun belki iş göremiyor ama en azından yanında. Biz oğullarımızı bir daha asla göremeyeceğiz belki de. Senin oğlanın bacağının kırılması talihsizlik değil, bilakis şansmış derler. Siz erken karar vermeye devam edin. Hayatta ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen yegane gerçek, benim oğlumun yanımda, sizinkilerin de askerde olduğudur. Ama neyin talih, neyin şanssızlık olduğunu kimseler bilemez. Bu hikaye uzayıp gide dursun, Lao Tzu bu süre gelen hikayeyi şu nasihatle tamamlamış. Acele karar vermeyin. O zaman sizin de herkesten farkınız kalmaz. Hayatın küçük bir parçasına bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar aklın durması halidir. Karar verdiniz mi, akıl düşünmeyi, dolayısıyla gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl insanı daima karara zorlar. Çünkü gelişme halinde olmak tehlikelidir ve insanı huzursuz yapar. Oysa gezi asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz. Ön yargılarımız ve varsayımlarımız bizlere bir sanrı oluşturmaktan öteye gitmez. Tek bir gerçek vardır, o da bulunduğumuz şu andan ibarettir. Neyin yıkım, neyin başarı getireceği hayatta öngörülemez. Lütuf diye varsaydığımız şeyler bizlere beraberinde büyük kayıplar getirebilir. Yokluk diye adlandırdığımız ise bize hayalimizin ötesinde bolluk ve bereket ile geri dönebilir. İnsan sadece olanı kabul etmeli ve getirileni olduğu gibi kabul etmelidir. Varsayımlar sadece bizi geleceğe veya geçmişe bağlar. Anın farkındalığını kaçırmaktan öte bize getirisi yoktur. Hayat dönüşen ve evrilendir. Bizim noktayı koyduğumuz, hüküm giydirdiğimiz gerçeklik anca bizi varsayılana hapseder. Oysa akışında olan bir hayatla gözlemleyerek yol almak, getirilerini anda deneyimlemek, bizlere belki de umduğumuzdan çok daha büyük hediyeler getirecektir. Birisi tarafından delice sevilmek size güç verir. Birisini delice sevmekse cesaret. İyi bir gezgin rotasını önceden çizmez ve varmayı amaçlamaz. Özünüzün derinliklerine doğru atacağınız yolculukta, Lao Tzu'nun yüzyıllar önce bırakmış olduğu öğretilerinden esinlenip, kendi içinizde de bir parça bulmanız ve hayata en saf halinizle akmanız dileğiyle. Binlerce, yüz binlerce, trilyonlarca su damlasıyız. Bazen birleşip büyüyen, bazen bölünen, hayat denen bu döngüde yavaş yavaş akıp giden, sonsuz okyanusta bir olan, hiç olan. Gerçek bir üstad aydınlanmanın gaye değil, mana olduğunu anlar. Amacının erdem olduğunu anlayıp ona ulaşmak için uzun ve çoğu zaman zahmetli olan eğitimi kabul eder. Bir lider olmayı düşünmez ama üzerine düşen her türlü sorumluluğu sessizce omuzlar. Başarılarına bağlanmaz, hiçbir şeye bütünüyle güvenmez. Kendisine gelen bireylerle birlikte tüm dünyaya yol gösterir.